Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu 128 milyar dolar nerede sorusunu konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Ya bu soru sorulmak zorunda kardeşim. Bu soru teknik olarak da sorulmak zorunda, ekonomik anlamda da sorulmak zorunda, yurttaş bilinciyle de sorulmak zorunda. Hatta içindeki bazı bölümleri ayırıp daha tane tane anlattım ki insanların kafasında ya bu para, işte bu parayla şu da yapılabilirdi, bu değil sorun. Sorun bu değil. Sorun çok daha basit, çok daha net. Bu gerçek bir ekonomi sorunu ve gerçek bir yönetim beceriksizliği sorunu. Bunun konuşulması gerekiyor ve şunu söyleyerek bitirdim yayını. Aklınızda kalsın tekrar. Bu bugün sorulmasa da yarın sorulacak. Yani iktidar değiştiğinde bu bir soruşturma konusu. Çünkü çok ciddi anlamda o 128 milyar doların içindeki 58 milyar dolar hatalı, beceriksiz, kötü ama son derece kötü yönetim yüzünden erimiş durumda. Ve şu anda biz ulusal güvenliği tehdit edecek derecede ekonomik anlamda yanlışa sürüklenmiş durumdayız. O yüzden hani bugün atılan adımlarla iş biraz toparlanmış gibi görünse de yarın bu konu konuşulmak zorunda. Çünkü orada giden para hepimizin parası. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz yayınları. Biz şimdi sizin paylaşımınızla yeni yayına başlayacağız. Gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde ne olduğuna bakacağız. Kısmi kapandık. Buradan baktığımda da hepinizi kısmen kapanmış görüyorum ama çok büyük bir bölümümüz açıkta hepimizin ve riskli bölümümüz açıkta kaldı maalesef. Hani deve kuşu kafayı kuma soktuğu zaman açıkta kalan bölümü var ya. Heh, işte o bölüm açıkta hala. Kısmen kapandık. Yayını paylaşırsanız sevinirim Periskop üzerinden. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Herkesi çağıracağım. Ve diyeceğim ki gelin hadi oturalım konuşalım gazetelerde ne var. Mesela bu kısmi kapanmaya övgü var. Sabah gazetesinin içinde bir bölüm var. Merak etmeyin okumayacağım. Yani o kadar da kafayı kırmadık. Mehmet Barlas Devlet Bahçeli'yi övmüş. Ama öyle böyle bir övgü değil. Yani nasıl? Ya denge diyor, demokrasi için gerçekten önemli bir figür. Her şey, her şey. Gerçi beni Mehmet Barlas övmüş olsa mesela ben insan içine çıkmam ama tabi tercih meselesi sonuçta. İnsanlar tercihleriyle yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Onun dışında bir yazı tavsiyesi. Yayın arasında gördüğünüz sevgili Yekta da, Yekta Kopan da tavsiye etti. Uğur Gürses. Yani yıllarca çok ciddi anlamda namuslu bir iktisatçı nasıl anlatır ekonomiyi? Yıllarca bunun peşinde koşmuş. Sonrasında artık işsizlikle beraber bu hikayeyi kendi internet sitesinde devam ettiren çok önemli bir iktisatçı. Ugurses.net adresi, hala takip etmeyenleriniz varsa Ugurses.net. Orada 128 milyar dolara ne oldu diye bizim sabah yayında konuştuğumuzdan biraz daha teknik ama çok detaylı, çok şık bir yazıyla o da anlatmış. Tavsiye ederim mutlaka gün içinde okuyun o yazıyı da. Bunun dışında sizinle paylaşmak istediğim birazdan bir mektup var. O mektubu paylaşacağız. Çünkü Türkiye'de atizi, itizi, bitizi yani çoğaltmak mümkün sonuçta. 3 harfli sonu T, 3 harflilere gidiyor. Onları çoğaltmak mümkün ama değil. Ya çok tuhaf bir şey oldu. Elbette hani benim açımdan baktığınızda farklı, benim sizin açınızdan baktığımızda farklı görmek mümkün de bir yayıncı açısından bakıldığında çok daha farklı görmek elbette mümkün olacak. Bir yayıncıdan gelen bir mektubu paylaşacağım sizde. Çünkü ben üzerine konuşmayacağımı söylemiştim daha önce de. Ben kötü bir yazar olduğunu savunuyorum çünkü. Gerçekten kötü bir yazar olduğunu savunuyorum. Kötülük yazısının değerinden değil, öyle bakarak değil. Yani edebi anlamda bunu yorumlamak, edebi olarak sevmek, sevmemek başka. İnsan olarak ben bir düzgün olmama halinden bahsediyorum. Orhan Pamuk'un Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Veba Geceleri'ydi değil mi? O kitapla ilgili olarak dün sosyal medyada bir mektup yayınladı. Ya çok utanç verici bir mektup. Gerçekten bir yayıncı olarak çok utanç verici bir mektup. Biz işte yazarımız Orhan Pamuk'un kitabında bahsettiği neydi ya? Yüzbaşı Kamil miydi? Karakteri de unuttum. Mektuptan okudum çünkü kitabı okumadım. Orada işte o karakterin Atatürk'ü aşağıladığı hikayesi falan yanlıştır. Orada belirtilenler şunlardır. Ya niye özür diliyorsun kardeşim? Kitap bu bir kurgu. Bu bir kurgu. Onu seçip seçmemek, insanların karakteri Atatürk'ü böyle koruyamazsın. Hep konuştuğumuz gibi böyle koruyamazsın. Yıllarca insanlar mesela Can Dündar'dan bahsediyorsun. Can Dündar'ın bence yaptığı onlarca başka hata var. Yayıncılık açısından da yaptığı var. Ama tutup Mustafa filmi üzerinden bu kurgu da böyle anlatıyor falan. Bunların üzerinden eleştirirsen ayağı yere basmıyor. Atatürk böyle korunabilecek bir değil. Böyle korunabilecek bir kavram da değil Atatürkçülük. Yani bu gardıropçuluk, tamamen gardıropçuluk, büstçülük, 12 Eylül büstçülüğü. Her yere dikelim büstlerini, herkes sevsin. Öyle sevilmiyor işte. Anladığın zaman anlıyorsun zaten ne yapmaya çalıştığını, değerini, önemini. Neden 100 yıl sonra bile hala biz bu sene mesela İnönü Muharebelerinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Kutlamalıydık. Çok daha büyük kutlamalıydık hatta. Niye? Çünkü İnönü Muharebeleri o kadar büyük bir dehanın ürünü ki savaş anlamında değil sadece. Savaştan sonra onun milli egemenlik savaşının içinde kullanımı anlamında da. Bunları yapıyorsun. Sen bundan bahsederken nasıl yaparsın kardeşim? Koskoca Yapı Kredi yayınlarısın sen. Bunu benim söylemem. Benim söylemem başka bir anlam taşıyor. Ama bir yayıncıdan gelen mektubu okuyacağım size. Ondan söz edeceğim. Bu arada Bir Gün Gazetesi 18. yaşını kutluyor. Mahir'in üniversiteye başladığı yaştayız diye sosyal medyadan da bir paylaşım yaparak daha nice yaşlara ben de bir destekçisi olarak gurur duyuyorum bir günün yaşamasıyla. Çünkü artık bir elin parmaklarından az kaldı. Gerçeği savunan, gerçeği yazmaya çalışan gazete. Yaşamalılar, siz de mutlaka ama mutlaka bana kalırsa destek vermek zorundasınız. Sakın şuradan çıkarak destek vermeye çalışmayın. Muhalif yayınlarda öyle bir şey olmaz kardeşim. Muhalif gazeteci olmaz. Bak böyle destek vereceksen hiç verme, elleme. Gazetecilik kavramıyla oynuyorsun çünkü o zaman. Muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Gazeteci, gazetecidir. Konumu gereği halktan yanadır. İktidarla da didişir o yüzden. Bu değişmez. Ama muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. O dediğin tuhaf tipler, Gezi'den sonra ortaya çıkan abuk sabuk tipler var ortada. Gazeteciyiz biz, yıllarımızı verdik falan. Hangi yılın kaç saatini verdim? Ben görmedim. 31 yılda bir kere denk gelmişizdir, değil mi? Hafız bir yerde düşerdik ya. Öyle değil. Başlayalım nice yıllara, nice 18 yıllara bir gün diyerek. Helal olsun. Çok zorlanarak gittiklerini biliyorum ama haberden vazgeçmeden gittikleri için, analizden bahsetmeden gittikleri için, korkusuzca manşet attıkları için helal olsun daha nice yıllara. Şu mektupla başlayalım. Sevgili abicim, Türkiye'de özellikle Evren darbesinden beridir edebiyat yayıncıları sapasağlam duruyor. Kitaplarımız toplatıldı, yasaklandı, yakıldı. Muzır neşriyattan porno dergi gibi poşete sokuldu, yargılandık, tutuklandık, hapsedildik. Ama hiçbir ciddi edebiyat yayıncısı bu sansürcü girişimlere eyvallah demedi. Hep dik durduk, hepimiz dik durduk. Ve bugün Türkiye'de her sektördeki olağanüstü erozyonun tam tersine duruyor yayıncılık. İyi, geleneği olan yayıncılar sapasağlamlar. Aynı nitelikli yayın politikasını ısrarla sürdürüyorlar. Ve bu yayın piyasasında diğer sektörlerde olduğu gibi timsahlara bırakmadılar. Yabancı sermayenin ele geçirmesine müsaade etmediler. Sapasağlam durdular. Ülkede her sektör dibe giderken edebiyat yayıncılığı kendini müthiş muhafaza etti. Banka yayıncılıkları da buna paralel bir iş yaptı. Yapı Kredi Yayınları ve İş Bankası Yayınları olağanüstü işler yaptılar ki gerçekten ben de burada zaman zaman size anlatıyorum, kitapları da gösteriyorum. İkisi de yani Yapı Kredi Yayıncılık başka bir yerde duruyor. İş Bankası muhteşem bir iş yapıyor. Gerçekten muhteşem kitaplar çıkartıyor. Yapı Kredi hani onlar belki biraz daha sonrasından hızlı bir depara kalktılar ama gerçekten süper işler yapıyorlar. Hepsine teşekkür edeyim ben de. Bankaların yayın işine girmesi bir yandan rahatsız edici olsa da diğer yandan bankaların bu işi bu kadar müthiş bir seviyede yapması aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de Türkiye'de yayıncılığın gururu oldu. Çıta öyle yüksek, ciddi bir kesim okur aslında öyle kalifiye ki başka türlü yutturamazdın zaten banka yayın evi fikrini. Ve açıkçası ben bu iki yayın eviyle de ülkem adına gurur duyuyorum. Ancak bugün Yapı Kredi'nin yaptığı açıklama 10 yıllardır sapasağlam duran yayıncılara atılmış dev bir kazık oldu. Bir edebiyat yayıncısı kitaptaki bir karakterin gerçek hayattaki birini küçük düşürüyor olma olasılığı için özür diler, izahat verir pozisyona giremez. Bu sansüre kapı açmak, bunu makul kılmak demek. Yazar eseriyle ilgili ne isterse der ancak yayıncı diyemez. Türkiye'de de diyemez. Bu tutum Türkiye'de edebiyat yayıncılığına gram önem veren herkese atılmış dev bir kazıktır. 10 yıldır hiçbir sosyal medya krizinde tek kelime açıklama yapmayan Yapı Kredi ki bu bayıldığım bir tutumdur. İlk ciddi açıklamasını sanki bir edebi eserde Atatürk'ün ya da herhangi birinin küçük düşürülmesi ayıp bir şeymiş gibi yaptı. Ömer Koç'a da mektup yazacağım yarın. Bırakın yayıncılığı diyeceğim. Tavır buysa yoğurt satıp enerji ihalesi kovalamaya devam edin. 21. yüzyılda hayatımızda Atatürk'ün önemini savunan hiçbir kurum bu korkunç sansürcü tavra yol veren bir açıklama yapamaz. Yapıyorsa bu kozmetik Atatürkçülüktür olsa olsa. Yerden göğe kadar katılıyorum buna. söylenenlerin tamamına. Ya Atatürk'ü böyle koruyamazsın kardeşim. Bak böyle koruyacak olursan Türkiye'de pek çok şeyin nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü görmezden gelirsin. İnsanlar tutar. Bu ne biliyor musun? Anlatılan. Burada bu yayıncı kardeşimin anlattığı. İnsanları böyle sadece sarıp sarmalayarak bir kesimin eline bırakmak. Oysa burada anlatılacak şey bu değil ki. Bakın demin bahsettim yani. İnönü Savaşları'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. İnönü Meydan Muharebelerinin. Hani bazı dangalakların anladığı gibi İsmet İnönü'nün adını verdiği savaşlar değil. Adını aldığı, gururla adını aldığı savaşlar onlar. Neden önemli? Savaşla övünmek, muharebe meydanlarıyla gurur duymak falan. İnönü Muharebelerinin Atatürk'ün çektiği o ünlü telgraftaki gibi çok önemli bir anlamı vardır. Der yani Atatürk İsmet Paşa'ya çektiği o telgrafta. Siz orada yalnızca düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz diye. Bunun şöyle bir anlamı vardır. Ancak 1. İnönü Savaşı'ndan sonra, 1. İnönü Zaferi'nden sonra öyle diyelim. İnsanları ulusal birlik fikrine yani orduya tekrar katılmaya, düzenli orduya teşvike ikna etmek mümkün olur. Ama 2. Muharebeden sonra, 2.'nin kazanılmasından sonra, dünya üzerinde öyle büyük değişimler yaşanır ki bu aynı zamanda hem Atatürk'ün hem de hakkını teslim etmek lazım. İsmet Paşa'nın savaş dehasının sonucudur. Çünkü bunu yaptıktan sonra mesela Yunanistan'da kral değişimi yaşanır. İngiltere savaştaki denge unsuru olma kaybını, denge unsuru olma hükmünü yitirir. İtalyanı, Almanı, ya peşindeki özür dilerim yani işte İtalyanı, Fransızı hepsi birden düşünmek zorunda kalır. Denge başka bir yere gidiyor diye. Ve orada mesela Lloyd George'un yaptığı çok önemli bir açıklama vardır. Der ki Yunanistan'la Anadolu arasında, Mustafa Kemal arasında, o öyle tabir eder onu. O aradaki savaşta biz tarafsız kalacağız. Çünkü burada konuşulan şey bizle alakalı değil demek zorunda kalır. Yani genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için hani bugün bazıları anlatıyor ya kafadan zerre kadar anlamadan dangalakça anlatıyorlar ya hala Lozan'ı anlamadığı için Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ne manaya geldiğini anlamak için. İşte oradan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ayak sesleri duyulur. İlk kez Lloyd George'un kendi değerlendirmelerinde mesela Yunanistan'ın, Yunan'ın yenileceği fikri yer alır ilk kez. Kendi hatıratında da var bu. Böyle anlattığın zaman Atatürk'ün değerini anlamamak mümkün değil zaten. Ama sen bir yerlere büstünü dikerek, bir yerlerde sarıp sarmalayarak falan koruyamazsın Atatürk'ü. Onu yaptığında ne olur biliyor musun? Halk TV ekranında birbirini alkışlarsın. Ciddi söylüyorum. Sözcü yazar alkışlarsın. Bir yerde program yaparsın, millet ayağa kalkar. Islık, kıyamet, nümayiş, delirir ortalık. Ondan sonra herkes evine kapanır. Bu değil. Bu fikri sağlam tutabilmektir önemli olan. Yoksa burada... Bu yayıncı kardeşimin anlattığı gibi gardırop Atatürkçülüğü yapmanın kimseye bir faydası yok. Kurgu birinden bahsediyorsun ya. Tartışacaksan kurgunun içindeki saçmalığı tartış. Burada senin söylediğin bu. E o zaman niye yapıyoruz biz klasikler yayınını? Gerçekten insanları öyle değerlendirelim. Bırakalım. Yazılı olan bütün eserleri bırakalım. Hepsini. Neden konuştuk Sait Faik'i? Anlattım ben size. Bırakalım. Kurgu karakterlerinin tamamını çıkartalım hayatımızdan. Hep beraber birileri alkışlasın, bağırsın, ağlasın hüngür hüngür. İlkokul önlüğü giyip andımız okusun. Biz de bunun Atatürkçülük olduğunu hep beraber görelim. Kurguyu gelene kadar bak, o görmez rumuzlu izleyicinin söylediği gibi. Açıkça iki ay yaş diyen adamın karşısında durdurabiliyorsan. Bunu yap. Ama burada bir romanın içinde çıkıp bir karakterden hareketlenerek ortalıkta köpük yaratmanın kimseye faydası yok. Ve bu yayıncı kardeşimin söylediğine ben de katılıyorum. Yapı Kredi'nin yaptığı düpedüz ayıptır. Sen niye özür diliyorsun ya? Yazarımızın karakterinde işte Atatürk'ün aşağılanması gibi bir şey yoktur. Vallahi içini okuduğun zaman görüyorsun ki Orhan Pamuk son derece beceriksizce yapmış bir de bunu bana kalırsa. Karakter o kadar derinliksiz ki ben bir iki yazılı kitapla ilgili yazıyı okudum. Söyleyemedim. Kitapla ilgili yazıyı okudum. Yani eğer anlatıldığı gibiyse o benim şu anda yaptığım bir haksızlık. Okumadım kitabı çünkü hiç yapmadığım bir şey biliyorsunuz. Ya, çok tuhaf kurgulanmış. Ama burada sen bu kurgu karakter budur bilmem ne diyerek. Ya o zaman biz niye Saramago konuştuk kardeşim burada? Neden adam Portekiz'i niye terk etti diye kahrettik hep beraber? İsa'ya göre İncil kitabından niye bahsettik? Orada olunca dokunmuyor sana, burada olunca bağırmaya başlıyorsun. Böyle saçmalık olur mu ya? Kurgu bir karakterin üzerinden kopartılacak fırtına. Bak ortada çok daha ciddi bir sorun var. Dün Giresun Keçiören maçı sırasında. İftar arası verildi maça. Ya hayatında böyle bir şey duydun mu kardeşim sen? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşımı bitirdim. Ve 50 yıl hayatım boyunca hep bu ülkede yaşadım. Hep kendi ülkemde yaşadım. Bu ülkede girmediğim tek bir delik kalmadı. Bak bunu güvenle söylüyorum kendime. Mezrasına kadar gezdim bu ülkeyi. Fır döndüm hem de. Bazı yerlere 5 kere, 10 kere gittim. Görmediğim tek bir kapı önü yok bu ülkede. Ve ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ne münasebet ya? Ya kardeşim, bu spor müsabakasının saati belli değil mi? Belli. E tamam. Sporcular oruç tutar tutmaz. Bunun tercihi maç öncesi yapılacak. Şimdi birçok insan çıkıp şunu söyleyecek. Ya ne o? O da onun inancı. Peki. Peki kardeşim. Yani normalde kitabın kutsal olarak, kitaplarının kutsal olarak nitelediği günleri var dinlerin. Müslümanlar için cuma, Yahudiler için cumartesi, Hristiyanlar için pazar. Bu günler içinde mesela diyelim ki olur ya, yani bu müsabakalara katılacak sporcular, ben bunu yapmıyorum kardeşim desin. Ne diyeceksin o zaman? İnancı gereği bunu yapıyor. E bugüne kadar Türkiye'de oruç tutan futbolcu yok muydu? Yüzlerce, binlerce belki. Burada yapılan o değil ki. Bu bir şov, gösteri ya. Niye yapıyorsun kardeşim bunu? Senin burada yaptığın İslamiyet'e hizmet de değil ayrıca. Sen tartışmaya götürüyorsun işi. Bilerek yapıyorsun bunu. İşin içinde Keçiören olunca tabii ki Melih Gökçek bağlantısı geliyor herkesin aklına. Gelecek ya, bu kaçınılmaz. Bilinçli yapıyorsun bunu. Ama bunun bir önemi yok ki. Futbolcu, sporcu, futbolcu demeyelim sadece. Oruç tutar mı, tutmaz mı? Tutmalı mı, tutmamalı mı? Ya bunun cevabını verecek insanlar tıp otoriteleri. Diğer taraftan orucun farz kılındığı insanları zaten din alimleri söylüyor. Bunun için de sen tutmalısın, tutmamalısın diyecek insan ancak tıp otoritesi olur. Bünyene şöyle zararı olur, böyle faydası olur. Bilemem. O benim hüküm verebileceğim bir şey değil. Ama diğeri, maça ara verilerek bunun yapılması, bu doğru değil. Su arası veriliyor biliyorsunuz futbol müsabakalarında. Yine verilebilir. Ama taç çizgisinin yanına gelip orada iftar yapmak nedir kardeşim? Biz bunu olduğu gibi konuşmak zorundayız. Dünden beri herkes görüyor. Bak herkes görüyor. Herkes cebine konuşuyor Türkiye'de. Ses çıkartmıyor. E doğru değil ki bu. Burada yaptığın şey iyilik değil senin. Sen şov yapıyorsun orada. Spor müsabakasının içinde bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani giden halk otobüsünü durdurup ben kenarda namaz kılacağım diyen tipin yaptığı şova benziyor. Orada kılmak zorunda değilsin ki. Kaza namazı diye bir şey var. Kaza namazı diye bir şey var kardeşim. Dalga mı geçiyorsun sen? Bilinçli olarak yapıyorsun. Bütün toplum bana uymak zorunda. Bakın şunu da bir anlaşalım. Hep söylenen bir şey. Bu toplumun %99'u Müslüman. Diyelim ki %99'u değil. %99,9'u Müslüman. Kalan o binde birlik bölüm var ya. O binde birlik bölüm için bile laiklik gerekli Türkiye'de. İşte bunun için gerekli. Demokrasi dediğin şey çoğunluğun değil azınlığın hakkını korumak üzere kurgulanmış bir sistem. Her şeyi bırak. E ne olacak peki? Yarın bir gün, yani diyelim ki orada futbolcular içinde, topçular içinde ya inancı olmayan bir başka dine mensup, iki başka mezhebe mensup, üç insanlar var. Nasıl yapacağız bunu? Bunu yapamazsın. Bu bir şov, gösteri, bilinçli olarak tahrik ediliyor. Ha delikanlı olsa, delikanlı olsa, göbeğinden, göbek deliğinden iktidara en tepedeye bağlı olmasa Futbol Federasyonu bugün çıkar ceza verir. Yapabilir mi? Mümkün mü? Aklının köşesinden geçiremez. Aklının köşesinden geçirebilemez. Ama doğrusu yapması gereken bu. Bunu yapamazsın. Sporu hiçbir şeye alet edemezsin kardeşim. Yarın bir gün bu başka türlü olur. Başkası için de geçerli olur. Ama biz bunları konuşacağımıza şekil konuşuyoruz sürekli bak. Yani burada Yapı Kredi Yayınları'nın yaptığı da şekilcilik. Sen niye özür diliyorsun ya? Yazarımızın kurgusudur kardeşim o, kapattık bu kadar. Yazarın kurgusudur, kapattık. Açıklama bile yapma. Sen yapıp bir de bin dereden su getirerek öyle yaptık, böyle dedik. Aslında o değildi ya. Hayatta aklımızdan geçer mi? Aşk olsun falan demek. Saçmalığın dibi bu. Kurgu bir karakter üzerinden gidiyorsun ya. Neyse çok konuştuk. Ya dünyanın en güzel yazısını kaçırdınız işte ya. Halbuki bunu yapacağıma ben size mis gibi Sabah gazetesinden Mehmet Barlas okuyup beyninizi yakabilirdim. Beyninizi hunharca tokatlayıp baya böyle tavana çiğ köfte atar gibi yapıştırabilirdim. Kaçırdınız. Neyse sizin kazanırsınız. Bana ne ya? Bugün gazete pencerenin manşetine bakalım öncelikle. Sağlam bir manşetle çıkmış. Her zaman olduğu gibi. Ve manşetinde, bu sabahki manşetinde Basra harap olduktan sonra ifadesini kullanmış. Çok kullanılan hani Basu Badel Mevtül Basra. Onu çevirmişler. Kırklareli, İstanbul, Kastamonu, Samsun, İzmir ve Kilis'ten bazı sayılar vererek 100 binde vaka sayısını vererek. Mesela Kırklareli artık öyle bir yerde ki yani en tepede 100 bin kişinin 100 binde 882,13 vaka oranı şu anda. Bayağı patlamanın ötesine geçmiş durumda. İstanbul 804,97 100 binde. Kilis falan darmadağın olmuş durumda. Samsun biliyorsunuz lebalep maşallah barakallah falan. Bak Samsun 645,17. Ve bunun karşılığı kısmi kapanma. Nasıl bir şey kısmi kapanma? Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Yok öyle düşünme. Yani nereden müdahale edeceklerini düşünme. İçsel bir yolculuk bu. Bir kısmını kapatıyorsun. Üstelik bunu anlatırken öyle saçma anlatıyorsun ki hiç kimse bir bok anlamıyor. Bittikten sonra herkes birbirine şu soruyu soruyor. Ya biz şimdi seyahat edebiliyor muyuz? İçişleri Bakanlığı genelge yayınlamak zorunda kalıyor. Yani o kadar anlatamıyorsun yani. İçişleri Bakanlığı diyor ki kuş konduruyor da diyor ki ya seyahat edersin zorunlu hallerde. Özel aracınla edemezsin toplu taşıma kullan. Ne? Ya saçmalamanın bu derecesi artık. Yani diyorsun ki beraber gidin. İçinizde Covid pozitif olmayanlar varsa da hani bir anda olsun. Eskiden benim çocukluğumda çok yapılırdı. Sizler de yaşamışsınızdır mutlaka. Mahallede birinin çocuğu kızamık olduğu zaman yatağına diğer çocuklar hemen yatırılırdı. Ya bu da kapsın şimdiden geçirsin diye. Aynı kafa. Ciddi söylüyorum. Kısmi kapanma. Fırınlar bilmem neler bunlardan bahsediliyor ama 14 günlük kısmi kapanmamız var şimdi. Sonra bakılacakmış ve denilecekmiş ki he başardık ya da oha olmadı. Bir de tehdit var işin içinde. Eğer olmazsa bundan daha sert önlemler de gündeme gelir. Ha çok korktum. Çok korktum. Adın mülayim, sert olsan ne yazar ya? Ne yapacaksın? Allah aşkına ne yapacaksın mesela? Mesela bütün ülkeyi 2 ay kapatacak mısın? Allah aşkına kapatsana. Allah Kur'an billah aşkına lütfen kapat ya. Ne olur. Bir kapat da göreyim. Valla bütün ülkeyi tamamen bir hafta kapat. Vazgeçtim 2 aydan. Bir hafta tek. 7 gün. Lütfen kapat. Hadi görelim. Daş mı yiyecek bu insanlar? Paran yok. Bak ilk yayında bunun için anlattım işte. Havan kime ya? Havan kime? Biz bu çözümü çok daha erken yapmak zorundaydık. Bu ülkede dürüst tıp insanları bunu söylediler zaten. Yalvardılar ya. Yalvardılar. Bilim kurulu sallamadı. Geç. Derdüstü üstü. Bu acayip güzel insanlar ya. O kurulu topluyorlar. Ay nasıl? Vallahi oturuyorsak daha devam ediyorsa kurul bir tarator daha söylüyorum ben. Bence bu kafa yani. Hiçbir işe yaramıyor. Bizi kimse dinlemiyor diyorsun. Söylediklerimizi ciddiye alan yok diyorsun. Ama toplantılar yapılıyor. Maşallah ya. Barakallah. Yasaklar geri geldi. Kısmi kapanma kararı çerçevesinde hafta içi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Ne kadar? 9'daydı 19'a çekildi. Yani 7'ye çekildi. İşte o 2 saat, o 2 saat var ya, virüsün en çok yayıldığı saatler. Tabii kardeşim tespit edilmiş bu. Evet. İşte Halicin dibinde altını bulanlar. Halicin dibinde altın varmış. Japonlar diyorlar ki çıkartırız ama yarısı bizim. Onun için çıkartılmıyor oğlum. Tabii lan manyak. Yoksa yani ne? Lozan bitiyor işte 100. yıl bitti. Yoksa ne olacak? Tabii. İşte o Montere miydi neydi ya o? Hani Boğaz var ya o şeyin oradan. Ha işte oradan Karadeniz. Onda da yazıyormuş zaten. Hele diyormuş buradan diyormuş ben izin vermeden bir reis söylemiş oğlum. Buradan ben izin vermeden bir tane gemi geçsin. Bak nasıl sapanla nasıl kırıyorum onun makine dairesini diye yazmış adam. Yani saat 7'ye çektik bitti. Tamam ya, bence başka bir şeye gerek yok. Bence bunu uluslararası bilim çevreleriyle paylaşalım. Vallahi bak. Ya şu Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki abi vardı ya, unuttum adını. Ne selasıydı? O. Ona söyleyin bunu. Adam çünkü yazık kendini paralıyor ya, yeni tanım bulmak için. Pandemi diyor, pandemi bizi kesmez. Artık biz diyor infodemi yaşıyoruz şu anda. Ne demek bu? Bununla birlikte diyor biz küresel salgınla birlikte bilginin yanlış kullanımının salgınına da maruz kalıyoruz diyor. Gerek yok ki. Adam arayın deyin ki hacı geç bunları. Geç. Biz baktırdık virüs 19 ile 21 arasında nasıl yayılıyor manyak gibi. Üf uçuyor. Ama elinle tutarsın yani. O kadar yayılıyor. Anlatın da adam gümlemesin bari. Tevfik Özlü mü? Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki abi. Bak mesela benim bugün en çok konuşulmasını istediğim, talep ettiğim haber şu. Lütfen dikkatli dinleyin. Dün sosyal medyadan yayıldı bu haber. Orada çünkü haberin tarafı olan emekli amiral Mustafa Özbey duyurusunu yaptı bunun. Dedi ki, kardeşim ben diğer 13 amiralle birlikte denetimli serbestlikten denetimli serbestlikten yararlanarak Şener Bey çok teşekkür ediyorum. Çıkartıldım ve Merkez Ordu Evi'ne gittim. Merkez Ordu Evi'nde bana dediler ki lütfen eşyanızı toplayıp çıkın, terk edin burayı. Odanız, önce odaya çıkartmıyorlar. Diyorlar ki giremezsiniz. Nasıl giremem oğlum diyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Benim içeride hem eşyam var hem eşim var. Hani kapattın, görüşemezsiniz. Vallahi bir o saçmalığı yapmamışlar. Bunun üzerine diyorlar ki tamam yanınıza da bir asker verelim. Çıkın. Odanızdaki eşyanızı çok hızlıca toparlayın ve terk edin burayı. Niye? Milli Savunma Bakanlığından yasaklanmış çünkü. İşte bence konuşulması gereken haber bu. Bu haberi konuşacağız. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Mesela yargılanmak, yargılanmış olmak, soruşturma geçirmek. Eğer oralarda kalmayı yasaklıyorsa, bir dakika biz baştan çok şey konuşacağız o zaman. Çok. Daha mesela bunlara ön açan, bunların yürümelerine neden olan insanları tartışacağız. Bunu nasıl yaparsın sen ya? Yeni Şafak gazetesinde 2 gün önce buradaki haberi okuduktan sonra neden öyle ağır söylendiğimi anladınız mı şimdi? Hani diyorlardı ya, bunların rütbelerini sökmenin idari yolunu bulmaya çalışıyor AKP. Çünkü yargı kararı gerekiyormuş. Bak geldiği yer burası. Geldiği yer burası. Bunu uluslararası hukuk standardı içinde anlatabilecek bir tane insan evladı var mı aranızda? Çıkar mı? Hukuk fakültesinin bahçesinde bir bardak su içmiş. Bırak okumayı. Hukuk fakültesinin bahçesinde Ankara hukukta, hani Cebeci'de fakülteler durağında indin. Hukukun merdivenlerinden çıktın. Ha yanlış gelmişim dedin indin. Bak oradaki insan bile anlar bunu. Nasıl yapıyorsun? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevap vermesi gerekiyor buna. Nasıl yapıyorsun kardeşim bunu? Bu bak, hayır Şeyin Haydar Bey. Bunun adı düpedüz faşizmdir işte. Bu faşizmdir. Ben karar verdim kardeşim, kapattım sana. Sana kapatıyorum. Bu kadar basit. Geldiğimiz yer burası işte. Hani Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalabilmek için Cumhurbaşkanına hakaret etmemiş olmak gerekiyor. Bak bunları söyleyemezsin. Bu değil. Cezayı kesecek olan varsa yargıdır. Eğer bu üç erkin bağımsız olarak öneminden söz ediyorsak, yasamanın, yürütmenin ve yargının, hepsinin kararlarına herkes saygı duymak zorunda. Nasıl konuştuk ilk yayında? 58 milyar doların üzerindeki 70 milyar doları maalesef sorgulama şansımız yok. Yani o bir dava konusu da olamaz. Olamaz kardeşim. Çünkü ekonomi yönetimi böyle karar verdi. Diğerini dibine kadar istesen de istemesen de tartışacaksın zaten. Niye? Çünkü orada giden para yanlış tercih değil bak. Kötü yönetim sonucunda gitmiş para. Bunu oturacağız, konuşacağız. Bu iktidar döneminde, bundan sonraki dönemde hepsinde konuşacağız. Bu soruşturma konusu, yargılama konusu, bu kaçınamazsın bundan. Bunu nasıl yapıyorsun? Bence sadece ve sadece bizim bunu konuşmamız gerekiyor. Öbürü yani zaten pandemi konusunda geçmiş olsun kardeşim. Burada 10 gün önce konuştuk zaten. 15 gün oldu hatta. Erdoğan'ın çıkıp sözlerinin ardından demiştim yani öpüyorum yanaklarından bundan sonra ne bok yersen ya açıklama oydu. Dün yapılan kısmi kapanma da başka bir şey değil zaten. Yani kim olursa olsun adaletin yanında duracaksan söylemek zorundasın kardeşim. Bunu nasıl yaparsın ya? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteciler Ahmet Altan ve Murat Aksoy'un tutuklanmalarının hak ihlali olduğuna karar verdi. Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Kararda Ahmet Altan'ın darbe girişimi ve yasa dışı örgütle bağlantısına dair makul şüphe olmaksızın suçlandığı tespiti yapıldı. Osman Kavala için de yapıldı aynı tespit. Yaptırımı var mı? Cık. Sallamıyor Türkiye. Hadi bir adım ötesine geçelim. Peki şunu düşünüyor musunuz gerçekten? Mesela Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, Amerika burada bu kararların ardından kendisi asıl yapması gerekenleri yapıyor mu? Yani tartışılacak yönü yok ki. Türkiye bu kararı uygulamıyor. Uygulamıyor kardeşim, çok net. Yapmıyorum ben diyor. Sen? O afiş mecliste CHP 128 milyar dolar nerede kampanyasını meclise taşıdı, pankartlarının polis tarafından indirilmesini, asanlara Cumhurbaşkanı'nın hakaret soruşturması açılmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, soru sormak ne zamandan beri hakaret oluyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz ifadesini kullandı. 128 milyar dolar nerede yazılı? Dövizlerin bir tanesi önüne, bir tanesinin arkasına koydurdu ve Meclis TV yayın sırasında onu göstermek zorunda kaldı. Akıllıca bir hamle. Devlet geçebiliriz bu haberi ya boş ver. Meclisten hiç gerek yok. Çok gerçekten son derece gereksiz bir haber. Hikaye. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ni görelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti kısmi kapanma. Nasıl? Yani kapanıyorsun ama böyle tam da kapanmıyorsun. Anlamadım ben. Rahat ol, kimse anlamadı. İki haftalık önlemler açıklandı. Kararlar geç ve yetersiz bulundu. Kimler tarafından? Bilmiyorum, öyle duyduk biz, bulunmuş. Hükme bakar mısın? Şehirler arası seyahat zorunlu olmadıkça yapılmayacak. Böyle denmedi ya. Şehirler arası seyahat böyle anlatmadı Erdoğan. Şehirler arası seyahat dedi. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı saatlerde ancak mümkün olacak. İnsanlar da dedi ki aha ne yapacağız biz yani? Akşam 19'dan sabah 5'e kadar yok. O zaman mesela gidebileceğimiz yerler bizim nasıl yerler olabilir? Hep beraber düşünelim. Evet, yani sabah 5'ten 19'a kadar. 14 saatte gidebileceksen, güveniyorsan aracına git. Öyle değilmiş işte. İçişleri Bakanlığı tabii kimse anlamadığı için genelge yayınladı. Orada dedi ki yok, yok anam yok öyle değil o. Ya sen ona bakma, anlamamış zaten. Öyle değil o. Bak şöyle, zorunlu hallerde ancak benden izin alırsan o zaman ben toplu taşıma kullanarak gitmene müsaade ederim. Arkadaşım dalga mı geçiyorsunuz siz? Şimdi benim arabam var. Tamam mı? Benim arabam var ve ben atıyorum İzmir'deyim. Bu kararları İzmir'de dinledim. İzmir'den İstanbul'a gideceğim. Ben niye uçağa bineyim, otobüse bineyim? Niye ya? Benim arabam var. Daha sağlıklı değil mi? Benim gitmeme izin vereceksen bana böyle de izin vermen gerekiyor. Yani her şey o kadar saçma ki. Saçmalığın dibi bu. Ama çok normal. Rusya'dan uzak durun uyarıları. Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya askerlerini geri çek uyarısı yaptı. NATO ülkelerini bölgeyi barut fıçısına çevirmekle suçlayan Moskova ise Karadeniz'e savaş gemisi gönderen Amerika'ya sınırımızdan uzak dur uyarısında bulundu. Rusya 15 savaş gemisi ve Hazar donanmasının Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı. Gördün mü şimdi Mandri miydi neydi o ya Boğaz şeyi? Boğaz Anlaşması. İşte o neden önemliymiş, anladın mı şimdi? Anlamadın. Çok normal. Anlasan şaşıracaktım zaten. Ama Aliç'in dibinde altın varmış ha. O doğru bak. Japonlar çıkarırız ama yarısı bizim diyorlarmış. Bilmiyorum, ben öyle duydum. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Halkbank'ta karar zamanı, Cumhuriyet'ten yine. Amerika'da görülen mahkemede Türkiye düşsün dedi. Savcılar yaptırımın delindiğini, 20 milyar dolar transfer edildiğini, Amerikan finans sisteminin kullanıldığını yineledi. Temiz Mahkemesi ne zaman karar alacağını açıklamadı Halkbank davasında. He, Mandrake. Doğru, Serdar Bey, doğru. Mandrake boğazlar şeyleşmesi. İnatlaşması mıydı? Neydi o ya? Öyle bir şey. 20 milyar dolar için ya. 20 milyar dolar transfer edilmiş. Biz diyoruz 128 milyar dolar gömdük. Ya bazen gerçekten uluslararası kıyas kabul etmediğimizi görüyor ve çok korkuyorum ya. Adamlar ne anlatırsa anlatsın parasal büyük manasında bizde bir karşılığı yok. Çok saçma hepsi. Gerçekten. Mesela biri anlatıyor böyle. Öyle bir şeyle anlatıyor ki iştiyakla. Ya diyor böyle 11 milyar dolar çarpmış adam. 11 milyar dolar mı? Lan konuştuğuna değmez ya. Konuştuğuna değmez. 11 milyar dolar ne? Vay arkadaş ya. İşte bazen bunu görünce korkuyor insan. Diyorsun ki lan dünyaya bizim aslında bütün dünya mesela Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz alıp kürsüye çıkıp ulan hepinizin derdinizin kıymetini bilin değerli kardeşlerim desek yeri ya. Vallahi billahi. Bizdekinin karşılığı yok. Yok abi. Ondan sonra Norveçli bilmem kime üzülüyor. Hayatımızın en kara günü. Niye Türklerden üç yedik? Yok ki adamın kıyaslayabileceği bir şey yok. 128 milyar dolar gömdük diyorum ya. Ve pandemi tedbiri alırken sokağa çıkma yasağını 2 saat erken başlatıyoruz sadece. Olayımız bu. Yemin ediyorum bak Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden yapılmalı bence bu. Ben Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olsam yapabilirdim ha. İşte biliyor da o yüzden vermiyor. Yoksa yani düşünsene sıkıntıyı. Söz alıp lambur lumbur daldım falan. Neyse devam edelim. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bak. Korkma korkma orayı okumayacağım ya. Mehmet Barlas'ın yazısını okur muyum? Ben yaşadım sabah o şoku. Size yaşatmam merak etmeyin. Sabahın bugünkü maaşı. Oh be. Hatipoğlu sahurda Zoom'u kilitledi. Ne diyorsun? Tabii. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun ilk sahur programı büyük ilgi gördü. Pandemi nedeniyle Zoom yayını ilk defa bir dini programda kullanıldı. Emin miyiz? Bu biraz iddialı olmuş ya. Yani din programın şey yapıldı kullan. Neyse dur. Aynı anda 174 kişi programa canlı katılarak merak ettikleri konuları sordu. Kafa yapıyorsun herhalde. O 174 kişinin 170 tanesinin neyi merak ettiğini biliyoruz. Yıllardır onu merak ediyor. Ağzımı çalkalarken su kaçtı, orucum bozuldu mu? Bunda merak edilecek bir şey yok ki. 174 kişi mi katıldı? Büyük kilitlemiş. Zoom Pro mu kullanıyor kendisi? Bence bir bakmak lazım ha. Zoom'a para vermiş mi yoksa sponsorlu mu? Hocanın çünkü buralarda şeyi var. Evlerden ırak. Bak daha dün ya yemin ediyorum yani Kuntepper canavarı gibi adını andığın anda geliyor ya. Keşke söylemeseydim dün. Dün dedim yani yayında ya yazın gelişi beni hep tedirgin eder. Çünkü bir sertaş ortaş çıkar. Bir de adını anmak istemediğim biri daha var. O gelir onu yiyin bunu yiyin. Afrika'da işte kıçında yaprakla gezen insanın ürettiği bilmem ne üzümü var. Ondan yiyin. Yok mu sizde? Ben satıyorum zaten. Onunla ilgili haber var. Vallahi ensem ürperdi. 2 hafta için kısmi kapanma. Ne kadar? 2 hafta. Yeter mi? Yetmez mi ya? Aman. Başkan Erdoğan. Başkan! Artan vaka ve vefatlar bizi tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti. Baktık kongreler de bitmiş. Ramazan'ın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. MHP'li geçebiliriz haberi ya. Geç bunu. Geç başka da bir şey yok. Valla ama yani bunu bilin. Ya en azından şu bölümünü okuyayım mı? Ne olur Mehmet Barlas'ın. Lütfen bunu okumak istiyorum ya. Bir siyaset gözlemcisi olarak her hafta Salı günü acaba MHP lideri Bahçeli grup toplantısında bu defa nelere parmak basacak diye merakla bekliyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Ya bu merak başka türlü izah edilemez. Beyin ölümü. Mehmet Bey'in. Mehmet Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiş. Bir ayna mayna mı tutsanız ağzına, buğulanıyor mu diye. Adamın merak ettiği şeye bak. Her hafta Salı günü diyor televizyon karşısına geçiyorum. Acaba diyor Devlet Bahçeli bu sefer hangi önemli soruna parmak basacak diye. Yazının daha devamını okusam var ya, ağlarsın, yemin ediyorum ağlarsın. Dersin ki ulan aynı insandan mı bahsediyor? Ya da ben aynı insanı mı takip ediyorum gerçekten? Vay arkadaş ya. Neyse, biz devam edelim. Sözcünün manşeti soru sormak suç. Merkel'in diyecektim. Merkezin 128 milyar doları nerede diyemiyorsun çünkü soru sormak suç. CHP'nin pek çok şehirde astığı sorulu afişler tek tek söküldü. Savcılıklar Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açtı. Nerede soru sormak? Ya kardeşim 128 milyar dolar nerede demenin Cumhurbaşkanı'na hakaretle ne alakası olabilir? Ya bak buluttan nem kapıyorsun artık. Ama bunun sonu kötü. Ciddi söylüyorum. Ya ben çıkıp nerede desem mesela. Neden bahsettiğimi anlamayacak mı insanlar? Anlayacak. 2 hafta kısmi kapanma geldi. Nereye geldi? Dün ya dün bize geldi. Açmadık kapıyı. Günlük koronavirüsü vaka sayısının 60 bin lira dayanması sert tedbirler getirdi. Bak diyorum ben bu sözcüğün kafasını zerre kadar anlıyorsam sert tedbir mi getirdi? Gerçekten mi? Amiraller serbest bırakıldı. Bir önceki günde o. Neyse. Sıranı bekle diyen doktora gözaltı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Doktor Kemal Günel tedaviye gelen savcı MB'ye sıraya girin. Abi bu da dünün haberi ya. Ama işte bak sen bunları yaparken günü kaçırıyorsun hacı. Bugün Hürriyet'in manşeti de kısmen kapandık ya. Vallahi tarihe geçecek manşet atmış. Ahmet Hakan Beyefendi. Kısmen kapandık. Gördüm, kapanmayan yerin çok net görünüyor. 8 Kasım günü çok net görmüştük kapanmayan yerini zaten. Sende olmadığını. Şimdi de görünüyor kapanmayınca. Bir gün 18. yaşını kutlarken bu yoksulluk çocukları ailesiz bıraktı manşetiyle çıkmış. 6 milyon hane yardımla yaşıyor. 7 bin çocuk yoksulluk nedeniyle koruyucu aileye verilirken 220 bin çocuk bakım evlerine gönderilme riskiyle karşı karşıya. Aile Bakanlığı'nın verileri bunlar. Hani evde hazırlanmış veriler değil. Çok acayip ya. Devlet koruması altına alınma riski bulunan. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl bir risk? Yani kötü bir şey mi? Ailesinden ayrılması gerekecek yoksulluk nedeniyle. O çocukların sayısı demin demiştim yani 220 bin yazıyor burada diye. 2016'da 137 bin, 2019'da ise 198 binmiş bu sayı. Yani 22 bin yeni çocuk eklenmiş bunlara. Sadece 2 yıl içinde. Az şey mi? Yine tam kapatma kararı alamadılar. Vay be. Yani bir gün güzel manşet atmış. Çok acayip ya gerçekten yani biz acayip bir şey yaşıyoruz. Neden acayip bir şey yaşıyoruz diyorum. Çünkü bir şeyin yaşanması kadar onun konuşulmaması da aynı sıkıntıyı yaşatıyor insanlara. Gerçekten konuşulmaması da çok büyük risk, çok büyük bir sıkıntı. Bir yandan kanıksamaya başlıyor toplumun büyük kesimleri. Artık onu bir sorun olarak, dert olarak görmemeye başlıyor ki çok tehlikeli bir şey bu. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Öte yandan bakıyorsun, bu tehlikenin ötesinde o iş kendiliğinden sorun olmaktan çıkıyor. Artık rutine geçiyor. Ve görmüyoruz. Bir gün bugün sür manşetten biz dün unuttuk tabii. Yani dünyanın gaylesi öyle bir yere geliyor ki insanlıktan çıkıyoruz. Bu yayınlarda eskiden yapardık. Dün mesela Orhan Veli'nin doğum yıl dönümüydü. 107. yaşıydı. 107. doğum yıl dönümüydü dün. 13 Nisan. Unuttum ben. Gerçekten aklımdan çıktı. Hazırlık bile yapmadım. Hani burada bazen hazırladığım şeyi unutuyorum. Öyle değil. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Hiç aklıma bile gelmedi. İyi ki doğmuş, iyi ki bu ülkede yazmış, iyi ki bırakmış o kadar eseri, iyi ki çeviriler yapmış. Belki var olmuş. Orhan Veli ile ilgili belki biz de yakın zamana denk gelecek. Belki bir şey yaparız ya. Ha? Şu klasiklerde belki Orhan Veli konuşuruz. Biz yani sonuçta Orhan Veli şiiri de klasik değil mi? O mantıkla gittiğimize göre. Hiç şiir konuşmadık. Herkes hani Nazım konuşuruz diye bekliyor. Belki Orhan Veli ile başlarız. Haluk Hoca'nın efsane kitabı var Haluk Oral'ın. Orhan Veli ile ilgili yaptığı çalışmalar. Nait Hanım'ın aşkını konuşuruz mesela. Orhan Veli'nin yaşamı üzerine konuşuruz biraz. Şiir konuşuruz. Şiirdeki değişiklik konuşuruz. Evet ya tamam böyle yapalım. Vallahi size de uyuyorsa şimdi bu cuma Kazancakis konuşacağız ya Zorba'yı. Ondan sonraki yerli klasik Orhan Veli olsun. Olur mu? Uyarsa size de. Tamam Orhan Veli konuşalım. İyi oldu bak. Hayatımızdan çaldılar doğrusun. Doğru söylüyorsunuz da ama hayatımız geri almak da kendi elimizde. Bizim elimizde hiç öyle bir şansları yok yani. Şeyda Yakın, Didem Madağ'ın doğum gününü de unuttuk demiş. Onu tam unuttuk sayılmaz. Didem Madak'tan burada bahsettik ya. Benim için önemli biliyorsunuz. Çok çok sevdiğim bir şair benim. Çok çok sevdiğim. Üç tane kısacık şu kadar kitap bırakıp gitmiş gencecik bir kadın. Yani hayatı böyle kendi tabiriyle 36 numara ayaklarıyla çekingen bir şekilde karşılayan bir kadın. Neyse tamam. Karar da verdiğimize göre süper. Buradan devam edelim. Kazancakis'in ardı da belli. Orhan Veli. Zaten ondan bir sonrasını size söylemiştim. Hani size de uyarsa diye. Amin Maluf yapalım demiştim. Doğu'nun limanları ya da Semerkant. Siz seçin hangisi olacağını. İkisi de benim için önemli kitaplar çünkü. Ondan konuşuruz. Amin Maluf. Biraz doğululuk konuşuruz. Bu cuma biraz Akdenizlilik konuşacağız. O böyle hani kıvılcımı gördüğü anda parlayıp yanan insanlardan bahsedeceğiz. Biraz onun insanlara getirdiği davranış kalıplarından bahsedeceğiz. Semerkant. Bakalım ya hakikaten. Yani hangisini tercih ettiğinizi söyleyin. Hepsi uyar benim için. Dediğim gibi yani Semerkant üzerine de konuşabiliriz. Doğu'nun limanları üzerine iyi kitaptır. Gerçekten çok iyi kitaptır. Hepsi üzerine konuşabiliriz. Ama en azından yerini belirleyelim. Kazancakis bu cuma bir aksilik olmazsa ondan ne kadar süre sonra oluyor? 2 hafta sonra Orhan Veli. Ondan 2 hafta sonra da Amin Maluf. Peki. Bakalım yani karar veririz ona. Doğu'nun limanları mı Semerkant mı bir tanesiyle devam ederiz. 36 yıllık yaşama sığdırdığı eserleriyle Orhan Veli de bir sonraki konuğumuz olsun. Evrensel'e bakalım. Kısmi önlemler bu yangını söndürmez. Vaka 60 bine dayandı. İllerde risk daha da arttı. Hakikaten öyle. 60 bine dayandı sözü haberi olmayanlar olabilir. 59.187 yeni vaka açıklandı dün. 59.187 ve yani 306 bin testin içinde. Acayip bir şey. Kayyuma 100 günlük itiraz. Dün haklarını teslim etmiştik burada. Helal olsun diyerek. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin 100 gündür devam ettirdikleri direnişleri. Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Ne kadar alkışlasak az sizi. Mesleğinize, mesleğinizin onuruna sahip çıktığınız için ne kadar alkışlasak az. Gerçekten yetmez bence. Kısmi kapanma. Yeni Şafak. Vakalar düşmezse 15 gün sonra daha sert tedbirler gelecek. Ben bir şey yapmadım ki. Bana niye sert tedbir geliyor? Yapsana. Kongreleri yaptınız siz patlattınız bu ülkeyi diye. Söylesene. Söyleyebilir misin? Ah be güzelim. Al kafaya bak şimdi. Evlerimizi mescit haline getirelim. Yeni Şafak'ın sürmanşeti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ki kurumunun benim vergimden düşen her kör kuruş haram zihir zıkkım olsun. Ramazan'da çokça Kur'an okumayı, zekat vermeyi ve namazları evlerde de cemaatle kılmayı tavsiye etti. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Ne yapıyorsunuz? Evde bir araya gelmeyin, toplu iftar yapılmasın diyen siz değil misiniz? Evde cemaatle nasıl kılacağız? Ev halkından mı bahsediyorsun? Sana ne? Adam bunu söylüyor ya. Öbür taraftan diyor ki toplu iftar yasak. Nasıl yasak ya? Neresi yasak? Ben görmüyorum yasak. Akşamın manşeti Montreux sadece bir araçtı. Hadi lan oradan düdük. Darbe imalı bildiriye son şeklini veren Ergün Mengi'nin bir başka imzacı, grupta yüzdaşı zordu, Montreux'u araç olarak kullandık mesajıyla ikna etti ortaya çıktı. E tamam kardeşim, soruşturma yürüyor işte. Konuşalım üzerine. Bir daha olmasın. Günün en tuhaf haberi. Ve karşılığı da söz olmayacak. Bunlar canlandırmaya bayılıyorlar. Hakikaten kafaları basmadığı için hani bunlara musti usulü her şeyi anlatman gerekiyor. Bak, bu el, el. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Parmak. 5 parmak. Böyle anlatman gerekiyor ya. Canlandırma koymuş birinci sayfaya. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Konsey Başkanı Michel'i Ankara'da yaşanan koltuk krizinin tekrarlanmaması konusunda uyardı. İkisinin birbirlerine baktığı bir fotoğraf var. Ursula von der Leyen, Charles Michel'e şöyle bakıyor. Michel'in protokol ekibi yüzünden çıkan krizin ardından Almanya'ya dönen ve ailesinin yanına giden von der Leyen, Michel'le ilk kez dün bir araya geldi. Leyen böyle bir durumun tekrarına izin vermeyeceğini vurgularken Michel de bu konuda güvence verdi. Leyen eşit protokol için 5 maddelik plan önerdi. Lan patlayacağınız bize o da denk geldi ya. Git başka yerde yap. Ne artistlik yapıyorsunuz birbirinize? Sen oturdun, ben oturacağım. Doktoru karakola aldıran savcıya soruşturma. Ortopedi servisinde Osmaniye'de sırayı beklemeden muayene olmak isteyen Bülbül. Bülbül ne ya? Ha, Mehmet Bülbül, savcının adıymış. Bülbül isteğini reddeden doktor Kemal Gökhan Günel'i polis eşliğinde savcılığa getirtti. Hastalarını bırakan ve kelepçelenen Günel ifadesinden sonra serbest kaldı. Adalet Bakanı Gül, Bülbül hakkında inceleme için HSK'ya yetki verdi. Gül Bülbül'e, Gül'e sorma o bilmez aşkı sevdayı, Bülbül'e sor diye devam eder yani. Gül'le Bülbül şahane eşleşme olmuş ya. Gül, Bülbül soruşturmasına izin vermiş. Evet. Bugün akşamın sürmanşeti ne biliyor musunuz? Sokağa çıkma yasağı 19'da başlayacak. Bunu gören koronavirüs kaçacak yer arıyor. Vallahi. Oğlum Türkler çözdü bu işi. Anladılar planımızı. Of be. Ne güzel işimizi, dalgamızı devam ettiriyorduk ya. 19'la 21 arası yap, öğrendiler onu işte. Emekliye 1750 lira promosyon. Öyle değil o iş. Aldığın maaşa göre. 1750 lira da olabilir, 750 lira da olabilir. Acabi. Öyle girme o topa. Şehit yakınlarıyla gazilere 1500. Bak mesela bu haberi yapıyorsun. Şimdi 15 Temmuz gazileri için toplanan para nerede? Sormayacağız mı bu soruyu? Sen kendin koymuşsun gazilere 1500 lira diye. 15 Temmuz gazileri için toplanan para nerede? Ne yaptınız parayı? Ramazan'da ilk iki hafta kısmi kapanma. Geç. Geç. Çufalladı. Bak habere bak. Haberde iki tane hanımefendi var. Ha, bir de haberi yazan hanımefendi. Deniz, okuyamıyorum ki. Küçük yazılmış çok. İki hanımefendiyi de tanımıyorum. Birinin adı Şenay Yangel. Diğerinin adı Nuray Sayan. Astrolog Şenay Yangel, meslektaşı Nuray Sayar'ı hırsızlıkla suçladı, yorumlarımı çaldı diyerek dava açtı. Bacım ben de ondan çok muzdaribim ya. Ben burada sabah yayın yapıyorum. Bak üstüne burada yayından aldığıyla basın toplantısı yapanı mı istersin? Köşe yazanı gazete çıkaran var. İsmini vermek istemiyorum. Dalağı yok çünkü. Köşe yazısı yazanı mı istersin? Akşam haber programında kullananı mı istersin? Ama yapacak bir şey yok ki, burada paylaşıyorsun. Bitiyor. Ne yapayım yani? Mahkeme ise Sayan'ı suçlu bulmadı. Gerekçeyi şöyle açıkladı. Burç yorumları eser niteliğinde değildir. Ne? Burç diyor. Yorumları diyor. Eser niteliğinde değildir diyor. Ablanın soyadından da mı işkillenmedin Nuray abla? Diğer ablanın. Yangel soyadı. Yangel. Res yani. Türkiye bunu da gördü. Bodrum Yalıkavak'ta elektrik üreten 4 rüzgar türbininin kaçak olduğu belirlendi. Belediye mühürledi. Allah Allah. Bunu da gördü Türkiye. Nasıl bir iktidarda yapılıyor bu? Ha, onu düşünmedik. Bodrum belediyesi, biraz daha vurgulasaydınız onu. O tam o habere bakma. Bakma ona. Uçamıyor Rus. Rusya virüse sığındı, Türkiye uçuşlarını sınırladı. 1 milyon Çin'in programı aksadı, Ruslar kampanya başlattı. Kampanyaya bak. Sonya Ritikova. Kim o ya? Aa, Sonya Ritikova'yı tanımıyor musun? Cık, çekiştiramadım. Bütün Ruslar çok üzgün. Maria Voladina. Bu karar çok kötü oldu. Anna Markovkina. Oğlum ya, ismi değiş lan, soyadını değiştirin bari ya. Anna Markovkina. Ruslar güneşi göremeyecek. Kristina Ternovskaya. Karara çok üzüldük. Olga Şirşova. Arkadaşlarımı artık az göreceğim. İnsanın içi ezilmiyor mu ya? İnsanın içi ezilmiyor. Ya şuranızdan bir şey kopmadı mı sizin de? Ya ben özellikle neydi? Olga Şirşova'ya çok üzüldüm. Arkadaşlarımı artık az göreceğim demiş. Çok üzüldüm ya. Bunun bu uçuşların iptalinin sadece Covid'le alakası yok ki. Boğaz'dan geçen Amerikan gemileriyle de alakası var, ama işte bunu anlayabilmek için senin mesela baş yazarın olacak tipin kafasının böyle acayip yerlerde olmayıp doğru düzgün analiz yapabilmesi lazım. Ama nerede? Bernav Hanım demiş ki erkekler yorum yapmamış sanırım. Ama şimdi bu yorumunuz bakın Türkiye'de şöyle karşılandı. Ne? Rusya'da erkek de mi var? Ah! Harbi mi? Maria Voladina da çok kötü ya. Bu karar çok kötü oldu demiş. Yazık ya. Ya bunları hakikaten bu kafayı anlayabilmek mümkün değil ki ya. Mümkün değil yani. Hocam ben 21 yaşındayım. Geçen yıl doktora gittim. Aferin, geçen yıl. İyi iyi. İyi. Son 5 yılda gittiysen tamam. Kansızlık var dedi. İlaç kullandım, geçti. Ama komşular hala kansız gibisin diyor. Ne yapacağım? Kim diyor? Komşular. İlaç kullandın, geçti. Peki ilaç kullanınca geçtiği teşhisini kim koydu? Ha, ben dedim onu. Geçti. Yani o zaman bazı şikayetlerim vardı. İşte doktorun kansızlık teşhisi koyduğu zamanlarda. Onlar geçti. Şimdi komşular hala kansızsın diyor. Bence onlar sana küfredecek bahane arıyor. Ciddi söylüyorum. Yani böyle al yanak olsan, Norveçli gibi çıksan da sana başka bir şey bulacaklardır. Yani şerefsiz falan da diyebilirler. Bence yerliler başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir de öyle bak bu olaya. Üzülme, sıkılma, buna alış. Ne? Doktor tavsiyesi ya. Üzülme, sıkılma, buna alış. Ya kimlerde ne dertler var? Oğlum bak, muayenehaneye sabahtan akşama gelenlerden iki vaka anlatayım sana. Derdini sırtında gezdirirsin. Lan böyle hekimlik olur mu? Üzülme, sıkılma, buna alış. Doktorun dediğini dinle. Kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve veya bu hücrelerin içerdiği bu ve veya'nın da acayip hastasıyımdır ha. Kendini önemli göstermek isteyen insanlar kullanır bunu. Lan delikanlı gibi ve de veya de. Ne fark eder? Zaten bu veya yazmayı da bilmiyor bu arada. Bu hücrelerin içerdiği hemoglobin düzeyinin normal seviyesinin altına düşmesine denir. Bak şöyle dinliyor bunu. Evet hocam, Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Bazı insanlar, bak çözümleme yaptığı bölüm. Bazı insanlar açık tenli olduğu için kansız gibi görünebilir. Kim? Jane Austen. Harbi söylüyorum. Jane Austen'ın... Ya al bir fotoğrafını. Abi Meryl Streep de olur bak. Al buzdolabını as. Her gün bak Şükret. Kanlıyım oğlum de ya. Kanlıyım, aslan gibiyim. Şuna bak de ya. Pehlivan gibiyim. Bazı insanlar açık tenli olduğu gibi için kansız gibi görünüyor. Nicole Kidman. Ciddi söylüyorum bak. Nicole Kidman'ın telefonuna masaüstü yap onu. Sana biri kansız dediğinde aç bak. Beyaz ötesi. Komşu muayenesine kafayı takma. Ne? Komşu muayenesine. Seni şakacı. Aşk olsun. Güldürdün yine. Kahkahayla bitirdin vallahi yayını. Sağ ol. Komşu muayenesi dedi. Nasıl doktor tavsiyesi? Alış, üzülme. Hocam çok hastayım. Alışırsın. Üzülme. Tamam, olur. Hocam muayeneye geldim. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Hocam işte şu an alışırsın ya, boşver. Şahane bir gazeteyle bugünkü gazete yayınımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum hepinize, sağ olun. Sabah saat 9'dan beri buradasınız. Ara verdik ama yani sonuçta işte bir saatlik bir ara. Nereden baksan işte kabaca 2,5 saat burada kalıyorsunuz. Aradaki hali çıkarttıktan sonra. Biz hayatımızı konuşuyoruz burada. Gerçekten gazeteler üzerinden de onu konuşuyoruz. Ben gazeteleri anlatırken size şunu söylemeye çalışıyorum. Ya kardeşim, bunların yaptığı gazetecilik değil. Gazete böyle bir şey değil. Bunu bilin ki okurken daha dikkatli olun. Okuduğunuz her şey kafanıza yerleşmesin. Onun için yapıyoruz. Yoksa bunun saçma olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama günlük şu Göbels medyasının içinden neler çıktığını bence görmekte fayda var. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize o yüzden. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellilik, engelsizlik durumlarımız hepsi farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. O yüzden de birlikte konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 yıldır yapıyoruz sanırım. Yapabiliyoruz. Bundan sonra da yaparız diye düşünüyorum. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayına destek vermek isteyenler şu anda... YouTube'dan izleyenler beğeni tuşunu tıklayabilirler. Abone olmak çok önemli, parasız pulsuz bir şey. YouTube üzerinde bir katıl düğmesi var ki aynı düğme unsalunlu.com.tr'de, yani benim internet sistemde de var. İsterseniz bu yayına aylık küçük katkılar verebilmek için, isterseniz, istemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Yayınlar her zaman parasız ve hep öyle olacak. Beğeni düğmesi son derece önemli, YouTube başkalarına da tavsiye edeceği için. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişmez, değişemez, değişebilemez burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.